neyse adımız ve
yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Merhaba diyoruz Başkent'ten. İşte birlikteliğimiz başladı. Hayatın seslerine hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. 15.55'e dek bugün de yine beğeneceğinizi umduğumuz konularımız ve konuklarımızla sizlerle birlikte olacağız. Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar. Bugünkü hayatın seslerini yine siz sevgili dinleyenlerimiz için yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım sevgili Recep Özdem ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. Sizleri de yayınımıza beklediğimizi hemen hatırlatalım. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz. hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz olduğunu da hatırlatalım ve Hayatın Sesleri olarak Facebook'ta, Twitter'da ve Instagram'da da bizlere ulaşabilirsiniz. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınında bugünkü Hayatın Seslerinde neler var? Hemen konuklarımızı siz sevgili dinleyenlerimizle tanıştıralım. Psikiyatrist, psikoterapist, Dış Kapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Doçent Doktor Sayın Cebrail Kısa bizlerle birlikte olacak. Merhabalar hocam, merhabalar. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Ve duygularımızı düzenleyebilir miyiz? Evet. Duygularımızı nasıl düzenleyebiliriz konuşacağız ki gerçekten çok önemli. Daha sonra bir Hollanda bağlantımız olacak. Sevgili Yusuf Özkan'la bağlanacağız. Ve daha sonra öze yolculuk köşemizde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor sevgili Remziye Ege bizlerle birlikte olacak. Merhaba, siz de hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, bugün Kur'an'ın başlangıcı olan Fatiha suresinin anlamından ve öneminden bahsedeceğiz. Dinleyicilerimize bununla ilgili bilgiler aktaracağız. Hatta dinleyicilerimiz de az önce verdiğimiz telefonlarımıza katılabilirler herhalde, değil mi, sorularıyla?
Tabii, bir de bugün Regaib Kandili. Biraz oradan başlarız diye düşündüm.
Evet, bu arada tüm dinleyicilerimizin kandillerini de kutlayalım.
Ve Fatiha suresinden de tabii hem ilk sure diyoruz ama Kur'an'ın ilk ayetleri Fatiha suresinde yer almıyor biliyorsunuz.
Evet.
Fakat öyle sözler var ki Fatiha suresi için, yani Kur'an'ın bütününü işaret eden, onun felsefesini, mantığını, dünya görüşünü ortaya koyan ayetlerin tümü de onun içerisinde yer alıyor. Bir özet gibi. Evet. Ümmül kitap deniyor. Yani Kur'an'ın kitap Kur'an oluyor. Kelimesi de anne kelimesi. Ümmühan diye isimler koyarlar.
Evet, yani. Evet. İşte bunların hepsini öze yolculuk köşemizde bulacaklar dinleyicilerimiz. Şimdi Hayatın Seslerinin ilk müziğini dinleyelim. Sonra bu sohbetlerimizle devam edelim.
Sen bir sözüm var aslında, geçen akşam gördüğüm dış hakkında, kimim kimsem yok, bildiğim senden başka cesaretten mi, korkudan mıdır yoksa? Yanımda olmasam da yaşıyorum madem. Ah, yine sevebilirim hayatım. Ah, yine bulabilirim aşkı. Ah, yine duyabilirim sanki içimde çalan o şarkıları.
Yine sevebilirim hayatı. Aa,
10:10'u gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz. Hayatın Sesleri Başkent'ten, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından, Memleketim FM ortak yayınıyla devam ediyor. Konuğumuzu az önce siz sevgili dinleyenlerimizle tanıştırmıştım. Psikiyatrist, psikoterapist Dış Kapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Doçent Doktor Sayın Cebrail Kısa bizlerle birlikte. Merhaba, evet, hocam. Merhabalar. Hoş geldiniz. Evet, günlük hayatta çok stresliyiz. Hı hı. Hep evet. Bir mutsuzluk hali içerisindeyiz. Oysa mutluluk ve stres, mutlu olmak ve stresten, hı hı, uzaklaşmak için birazcık da çaba harcamak gerekiyor herhalde.
Evet.
Bunun için duygu düzenlemesi yapmamız gerekiyor galiba. Nedir duygu düzenlemesi? Nasıl yapılır?
Evet, teşekkür ederim. İlk önce sevgili seyircilerimizin bir regaib kandillerini kutlayalım.
Teşekkür ederiz. Evet.
Ben duygu düzenleme aslında son zamanlara çok konuşulan bir şey. Bir şeyi nasıl düzenleyeceğimizi öğrenirsek hayatımızın daha kolaylaşacağını, hı hı, düşünüyoruz. Yani bu evimizi düzenlemekle ilgili, caddelerimizi düzenlemekle ilgili aslında birbirine benziyor.
Aslında doğuştan gelen bir düzenleme becerimiz var bizim.
Düzenleme becerimiz var.
Evet.
Bu bazen bunu aile kaynaklı veya geçmiş bölünmüş bir aile varsa, travmatik yaşantılar varsa bunlar ketlenebiliyor.
Hı hı.
Şöyle söylüyoruz biz, evrimsel veya yaratılıştan insan duygularla dünyaya geliyor. Yani özellikle korku, öfke, utanç, suçluluk gibi olumsuz duygularımız var. Bir de neşe ve mutluluk gibi olumlu duygularımız var.
Hı hı.
Aslında bizim olumsuz duygularımızın fazla olması hayatta kalmamızla ilişkili bir şey. Yani biz çok özgüvenli olsaydık, çok mutlu olsaydık, hiç korkmasaydık bir hayvan tarafından hani diyelim, evet, ısırılacaktık veya çatıdan düşecektik veya bir yerde boğulacaktık hani.
Evet.
Bizdeki olumsuz duygular hayatta kalmamızla ilişkili.
Evet.
Ve diğer duygular ise yaşamımızı devam ettirmekle ilişkili.
Hı hı.
Duygu düzenleme şuradan ortaya çıkıyor bu kavram. Eğer biz duygularımızın farkında olursak, mesela korkunun. Düzenlemeden önce korkunun ne anlama geldiğini, öfkenin ne anlama geldiğini, suçluluğun ne anlama geldiğini ve utancın ne anlama geldiğini bilmeliyiz. Yani biz evimizi dağıttığımızda onu tekrar toparlayabilmek için o nesneleri bilmemiz lazım, değil mi? Kaşıkları yerlerine,
evet,
tabaklarını yerlerine. Bizim kültürümüzde fark edemediğimiz şey aslında bu duyguların ne anlama geldiğiyle ilişkili ve bunları aslında biz kendi başımıza tabii ki duygularımızı kısmen düzenleyebiliyoruz ama bizim duygularımız bir ötekiyle yatışabiliyor, düzenlenebiliyor.
Hı hı.
Yani mesela bizim korkumuzun giderilebilmesi için hani böyle yalnız kalma korkumuz varsa veya utanç nasıl bir şeydir? Utanç aslında öteki tarafından değer verilmemektir. Söz verilmemektir. Kimliğe yönelik bir tehdit.
Evet.
Yani bizim korkumuz, öfkemiz, utancımız ve suçluluğumuz. Biz bunların farkında olursak, duyguların ne anlama geldiğini, biz bunları ötekilerle düzenleyebiliriz.
Evet. Yani kendimizi nasıl mutlu edeceğimizi bilmek de önemli galiba.
Birazcık onunla ilişkili. Hani şöyle ben hani bütünüyle kendimizi mutlu edemiyoruz tabii ki dış, hı hı, şartlarla da ilişkili. Yani şöyle size söyleyeyim, şeyden önce, programdan önce de konuştuk birazcık.
Evet.
Hani bizim hava burada sıcaksa, bizim hava sıcak, biraz klimayı çalıştırmamız lazım, havalandırmayı.
Evet.
Açsak hani yemeğe ihtiyacımız var hani.
Evet.
Yalnızsak birine ihtiyacımız var. Birazcık bunun farkında olup bunu ötekiyle karşılayabilmek, hı-hı, aslında düzenleyebilmek.
Hı-hı. O zaman öğrenilebilir bir duygu, hı-hı, değil mi?
Tabii ki, tabii ki. İnsan olabilmenin aslında çok önemli bir yolu.
Evet.
Yani biz duygu kuramı bağlamında şunu ben hep iddia ederim. Duygular hayattaki aklımızın kendisidir. Yani mesela bizim bu programa çıkaran, hangi mesleği yapacağımızı gösteren, nerede yemek yiyeceğimizi, nasıl giyineceğimizi, hı hı, gösteren duygulardır. Ve biz duygularımızın farkında olduğumuzda asıl ihtiyaçlarımızın da farkında oluyoruz aslında.
Evet. Ve aslında her duygunun altında yatan bir neden var galiba.
Bir ihtiyaç,
o nedeni,
bir ihtiyaç var
bir
tabii
ihtiyaç
ki.
Var,
bir ihtiyaç var. Ve bizim kültürel bağlamda bu ihtiyacı dile getirmekten kaçındığımız bir yapımız var.
Hmm.
Evet. Yani biz duygularımızın farkında olmazsak, evet, o ihtiyaçlarımızın farkında olmazsak, hem sistemden hem ötekinden, hani sevgiye ihtiyacımız varsa eşimizden sevgi isteyemiyoruz hani.
Evet.
Veya eşimiz veya bir yerde toplantıda birisi, mesela siz şimdi sadece siz konuşsanız, hani bana, evet, hiç söz hakkı vermezseniz ve ben kimliğime yönelik bir tehdit ve utanç şeklini alır. Bu utanç bir sonraki programda aynı şeyi yaptığınızda benim üçüncü programa gelmemeye neden, evet, olur. Ve eğer siz bu duyguların farkında değilseniz, hani hocam biz size ne yaptık da siz böyle küstünüz gittiniz.
Hı-hı.
Ama siz farkında olduğunuzda, hocam hani program gereği size çok az zaman ayırdık. Hani,
evet,
evet. Ve ben bunun farkındayım. İşte siz utancın, ben utancın farkında olduğumuzda zaten biz kişiler arası sorunları, hı-hı, şöyle ben hep tanımlarım. Bütün sorunlar duygu dalgalanmasıdır.
Hı-hı.
Yani biz öfkelendiğimizde, korktuğumuzda, tedirgin olduğumuzda bir bakın. Yani sorun yaşandığında duygular, hı-hı, yükseliyor. Evet, bütün duygu yükselmeleri bir ihtiyacın karşılanmadığıyla ilişkilidir.
Evet.
Evet. Ve karşılanmayan ihtiyacımızı da fark ettiğimizde, yani duygumuzun farkına vardığımızda, onları kategorize ettiğimizde, hani bütün kaşıkları evde topluyoruz, kaşıkların yerine, tabakların yerine ve ev düzenleniyor. Ama biz duygularımızı tanımadığımızda kaşıkları, bulaşıkların yerine, hani hepsini karma karışık oluyor.
Evet. Peki bunları düzenlerken, düzenlemeye çalışırken belli bir tekniği var mıdır? Yani neler yardımcı olur? Örneğin bir yoga, örneğin bir meditasyon ya da ne bileyim sadece karşıdakinden mi beklemek? Kendimizin yapabileceği bir takım
tabii
şeyler
ki,
de var mı?
Tabii
mıdır?
Ki. İlk önce gerçekten hani şöyle baktığımızda aslında bütün filmlerin veya romanların konusu zaten duygu.
Evet.
Aslında bizi en heyecanlandıran şey nedir? Düzenlenmeyen duygu. Hani, hı hı, yüksek sesli bir ağlama, bir öfke. Evet, bunları hani film seyrederek de fark edebiliriz. İnsanlar birbirlerine ne yapıyorlar? Sizin dediğiniz gibi hani empatiyle olabilir.
Hı hı.
Hani ben bu programa diyelim çok çağrılıyorsam hani ve seviliyorsam, hani nedir ben seviliyorum? Benimle ilgisi nedir? Sizinle ilgisi nedir?
Evet.
Veya bir defa geldim ama ikinci defa çağrılmadım. Hani benimle ilgisi nedir? Kurumla ilişkisi nedir? Evet, farkındalığı arttırmak, iç sesimizi dinleyebilmek, yoga, meditasyon gibi şeyler. Yani hep benle başlayan cümle ama.
Evet.
Yani ben bu ilişkide neler yaptım. Hı-hı. Çünkü ben dediğim şey utanç. Bu utançta benim payım neydi? Bu öfkede benim payım neydi? Ya da hani hocam işte siz konuştuğunuzda, siz bize geldiğinizde, selam verdiğinizde daha iyi hissediyoruz. Peki nedir benimle konuştuğunuz zaman sizi daha iyi hissettiren şey, değil mi? Nedir?
Evet.
Büyük ihtimalle ben onlara değer veriyorumdur. Büyük ihtimalle onların kimliğine, güveni, ihtiyaçları olduğunda yanlarında oluyordum. Hani ben biliyorum insanı. Hani insan, evet, böyle hisseder. Evet. Evet, bütün bu teknikler hayatta ailemize, ülkemize, hastalarımıza, çalıştığım kuruma, bu programda size ve diğer çalışanlara ne yaptığımla ilişkili. Evet, empati yaparak, meditasyon, iç sesimizi duyarak ve hep benle ve ben bu ilişkide neler yaptım, duygularımızı zaten benim duygularımı düzenleyebilmem için bunların çok farkında olmam lazım.
O zaman önce hissedilen duygular, sonra da yansıtılan duygular olarak görebiliyoruz,
evet,
herhalde,
evet,
değil mi?
Hissedilen aslında birincil duygu diyoruz.
Hı-hı.
Bu hissimizi benle başlayan cümleyle, yani hani şu an susadım.
Evet.
Yani şu an çok öfkeliyim. Ne oldu? Hani.
Evet.
Çünkü seni 3 defa aradım, telefonumu açmadın. Hani hissedilen,
evet,
bu.
Evet.
Ne biçim insansın diye başladığımızda bu ikincil duyguya ve öfkeye, etkileşim ve iletişimi kırıyor bu.
Hı-hı.
Benle başlayan cümle duygumuzu ötekine vermeyi ve öteki tarafından düzenlenmesini sağlayabiliyor. Hı-hı. İhtiyacımız karşılandığında, evet, benim öfkem azalıyor, benim korkum azalıyor, benim utancım azalıyor, benim suçluluğum azalıyor.
Evet.
Ve ne dedik? Negatif duygular hayatta kalmanın bir nedenidir. Ve bunlar karşılığında bana ne kalıyor? Neşe, heyecan ve mutluluk kalıyor.
Ne güzel. Hep öyle,
evet,
olsa.
Evet. Evet. Biz bunları karşıladığımızda, hı-hı, birbirimize bu kısmı kalıyor.
Evet. Hı-hı. Evet. Peki çocukken daha mı kolay öğrenilir? Yani, hı-hı, çocukken mi öğrenip ileri yaşlara taşımak daha güzel?
Tabii ki. Çocukken daha her şey daha kolay öğrenilir. Ve özellikle yapılan çalışmalarda hani şunu yapmışlar. Anne bebek ilişkisini çok yoğun bir şekilde çalışmışlar bu konuda. Tabii ki biz, hani ben bu alanda profesyonel anlamda çalışıyorum. Şöyle, insanlar kriz yaşadıklarında genelde bize geliyorlar. Yani büyük duygu dalgalanmaları. Evet. Yani nasıl diyelim, evin her tarafı karmakarışık olduğunda kendileri düzenleyemediklerinde bize geliyorlar. Evet. Ve tabii ki bu karmaşa fazla olduğunda düzenlemeleri çok zor olabiliyor. Hani. Hı hı. Çocukken ve daha çok kolay. Mesela şöyle bir çalışma var hani. Olumsuz yüz ifadesi anlamında. Anne bebekle oynuyor. Yani dinleyicilerimiz de şöyle bir çocuklarıyla veya kardeşleri oynadıklarını düşünsünler. Anne gülüyor, bebek gülüyor, dokunuyor, eğleniyor. Hani ağzına kulağına, hı hı, dokunuyor. Anne güvende, bebek güvende ve cevap alabiliyor. Beraber gülüyorlar, birbirini takip ediyorlar. Ama anne yüz ifadesini tamamen dondurduğunda bebek 20 saniye içinde anneye bakıyor. Hani ona bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hı hı. Niye durdu böyle hani? Çünkü düzenlenemiyor. Daha önce gülerken, evet, anne onunla güldüğü için duygusu düzenleniyor. Hı hı. Hani çünkü annenin dikkatini çektiği onu fark ediyor. Ve anne bunu devam edince belli bir süre sonra annenin yüzünü kendisine doğru çekiyor. Hani konuş benimle, neredesin diye. Anne yine yüzü düz bir şekilde durduğunda etrafa dönüyor ve başkalarından yardım istiyor. Hani gelin, yardıma ihtiyacım var. Panikliyor ve ağlamaya başlıyor. Evet, işte biz yanımızda birini hissetmediğimizde, değerli hissetmediğimizde, güvenli bağımız kırıldığında bizim duygularımız düzenlenemiyor ve öfkemiz, suçluluğumuz ortaya çıkıyor.
Evet.
Çocukta daha önemli.
Çocukta daha önemli. Ve çocuklara bu duygu düzenleme becerilerimizle örnek de olabiliriz
kesinlikle,
aslında, değil
kesinlikle.
Mi?
Kesinlikle. Yani çocuğunuzla duyguyu düzenlediğinizde, çocuğunuzla beraber alışveriş merkezine gittiğinizde sizin arzu ettiğiniz yemeği yer, alışveriş yaparken aileye uygun bütçedeki ayakkabıyı alabilir.
Evet.
Tartışmalar daha çok. Çünkü niye sizden, ben neyi istiyorum, hakkım var mı, bu kadar paramız var mı?
Evet.
Bunlar çok önemli. Hani.
Evet. Tabii ki o zaman bu arada ebeveynlere yine çok büyük görevler düşüyor her zaman olduğu gibi. Peki onlara önerilerimiz neler olacak bu konuda duyguları düzenleme açısından? Evet.
Şimdi ilk önce ebeveynlerin arasındaki ilişki ortamı çok önemli. Yani ebeveynler duygularını düzenleyemiyorlarsa ve ebeveynler öfkeli ve kızgınlarsa çocuklarının duygularını düzenleme şansları yok. Yani hani git odana ders çalış dediğinde kesinlikle çalışmayacak veya size eve gelip 500 liralık ayakkabı sizden isteyecek.
Evet.
Bunalı hocam diyor, hem bana sinirleniyor hem babaya sinirleniyor diyor, böyle ağzından uygunsuz kelimeler çıkıyor gibi.
Evet.
O zaman sizden de bunlar çıkmıştır, siz düzenleyemiyorsunuz. Genelde bölünmüş ailelerde ailenin içindeki duygu olumsuzluğu, olumsuz duygular daha fazlaysa, savaş ortamlarında, travmatik kültürlerde duygu düzenleme çok zor oluyor, hatta olmuyor. Çünkü duygularının, öfkenin, utancın, suçluluğun farkına varmıyorlar. Yani ne olduğunu bilmiyorlar. Hayatta kalmak veya kaos varken insanlar duygularını ve ihtiyaçlarının farkında olmuyor ve bunları düzenleyemiyorlar.
Evet. Peki bu tür ortamlarda yetişen bireylerin toplumdaki yerleri nasıl oluyor?
Çok zor işte. Yani bizim gördüğümüz iş yerinde olabilir, hastanede, sokakta. Öfkeli bir grup var. Yani taksi şoförü öfkeli, doktor öfkeli, herkes öfkeli. Kaosun olduğu ortamda insanlar ihtiyaçlarını, yani yaşamak, hayatta kalabilme meselesi varken duygular düzenlenemiyor. Yani sevgi yaşanamıyor. Hani bana bir bardak su ver diyemiyorum. Çünkü aslında suya ihtiyacım var ama ortada hayatta kalmakla ilgili bir mesele olduğu için, evet, temel ihtiyaçlarımız geri planda kalıyor. Onun için daha fazla, özellikle akşam yemeklerinde, hani öneri olarak akşam yemekleri, beraber film seyretmek, duygusal içeriği olan sorunlu ailelerin filmleri veya kişilerin, hı hı, seyrettiğimizde aslında duyguları koruyucu ayırt edebiliriz. Bu adam niye korktu? Bu kadın niye çok ağladı? Evet. Bu insan niye sürekli suçluyor? Ve bunların cevabını da bulabildiğimizde bence bir oyun olarak da olabilir.
Evet. Şimdi doğuştan gelen bir düzenleme becerimizle aslında biz bunun üstesinden gelebiliriz ama önce kendimizi törpülememiz gerekiyor
tabii
galiba.
Ki, tabii ki. Tabii ki. Bir de hani gerçekten işte iş yaşantısı çok yoğun olduğu için insanlar çalışıyor. Çocuklarıyla ilgilenmedikleri için duyguları düzenlenemiyor çocukların. Ve beraber geçiren zaman da az. Bir performans kaygımız var. Hani git ders çalış, evet, şöyle yap. Beraber doğal olarak beraber geçirdiğimiz zamanı gerçekten. Ama o onu böyle çocuğa veya eşe verilmiş bir zaman olarak değil. Onu keyif aldığımız, sohbetten keyif aldığımız birileri gibi, beraber film seyretmek gibi bu keyif alınan zamanları arttırabilirsek ve benle başlayabilirsek, hani senin okulda neye ihtiyacın var, ne alabiliriz mesela? Kaleme ihtiyacın var, nasıl bir kaleme ve gerçekten var mı, kalemlerini getir gibi. Baba da aynı şeyi yapar, hani ben bu kış bir mont alacağım, gerçekten ihtiyaç var mı? Hani niye var, niye yok? Sevgi dokunma bazında da öyle mesela, baba öfkelendiğinde ailenin bunu ele alması lazım yani. Ben öfkelendim. Niye öfkelendim? Sana ulaşamadığım için hani. Evet. Bilgisayarı kapatamadığın için hani. Peki öfkelendin ama benim aklım var, ben bilgisayarı kapatırım. Yani sen bana bağırarak bilgisayarı kapattıramazsın hani. Çocukta yarattığı şey ise kimliğe tehdit. Orada da öfke yaratabilir. Orada da utanç yaratabilir mesela. Ne nasıl ele alabiliriz? Baba diyebilir ki senin yaşın artık uygun. Benim sana bunu hatırlatmama gerek yok. Sen bunu biliyorsun lütfen. Hani ben sana yardım için söylüyorum gibi bir şey oluşturabilirsek fark edebiliriz bunu.
Evet. O zaman herkese farkındalıkla yaşayacakları bir yaşam dileyelim. Çünkü bunu düzeltmek elimizde. Evet. Sizin de bahsettikleriniz doğrultusunda bunu daha iyi anladık hocam. Çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür
bu bilgilerinizi
ederim.
Bizlerle, dinleyicilerimizle paylaştığınız için sağ olun, var olun. Yine birlikte olmak dileğiyle. Psikiyatrist, psikoterapist, Dış Kapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden doçent doktor Sayın Cebrail Kısa bizlerle birlikteydi. Hocama tekrar teşekkür ederken hayatın seslerinde yeniden müziğe dönüyoruz.
Herkes bir şey aldı götürdü benden. Kimi umutlarımı, kimi inançlarımı, kimi en güzel duygularımı.
Herkes bir şey aldı götürdü benden.
Benzeme sakın, hep böyle kal. Hep cana yakın, sen başkalarına benzeme sakın. Hep böyle kal,
hep böyle kal,
hep böyle kal,
hep böyle kal,
hep bana yakın.
Herkes bir şey aldı götürdü benden. Kimi bugünlerimi,
kimi yarınlarımı, kimi en güzel anılarımı. Başkalarına benzeme sakın, hep böyle kal. Hep cana yakın, sen başkalarına benzeme sakın, hep böyle kal.
Hep böyle kal,
hep böyle kal,
hep böyle kal,
hep böyle kal,
hep böyle kal,
hep böyle kal.
Hep böyle kal,
hep böyle kal,
hep böyle kal,
hep böyle kal,
hep böyle kal,
hep böyle kal, hep böyle kal, hep böyle kal, hep böyle kal,
hep böyle kal.
böyle kal.
Hep böyle kal.
Böyle kal. Bana yakın.
Başkent'ten devam ediyor Hayatın Sesleri ve şimdi Hollanda'ya uzanmak istiyoruz. Telefonumuzun diğer ucunda sevgili Yusuf Özkan var. Merhaba Başkent'ten sevgili Yusuf Özkan.
Merhaba Nilgün Doruk.
Evet, Hollanda'da referandum için oy verme işlemi başlıyor 5 Nisan'da. Hazırlıklar ne aşamada, neler paylaşacaksınız bizlerle bununla ilgili?
Hazırlıklar büyük ölçüde tamamlandı. 5 Nisan'dan itibaren Hollanda'da yaşayan yaklaşık 260 bin Türkiye kökenli seçmen anayasa değişikliği referandum için oy verme işlemini gerçekleştirebilecek. 9 Nisan'a kadar sürecek oy verme işlemi. Her gün sabah 9'da açılacak sandıklar akşam 21'e kadar devam edecek oy verme işlemi. 3 noktada oy kullanabilecek Hollanda'daki seçmenler. Birincisi Lahey'deki GIA iş ve sergi merkezi. İkinci sandık Amsterdam'daki Rai Fuar Merkezi. Üçüncüsü de Deventer kentindeki Düşkek Spor Kompleksi'nde kurulacak. Vatandaşlar buralarda oylarını kullanabilecekler.
Yine randevu usulüyle mi kullanacaklar yoksa?
Hayır. Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklamasına göre artık randevu yok Nilgün Doruk.
Evet.
Son gelen haberlere göre de isteyen istediği sandıkta oy kullanabilecek. Yurt dışında yaşayan vatandaşlar sadece bağlı oldukları sandıklar değil, istedikleri sandıklarda oylarını kullanabilecekler. Son YSK açıklaması bu yönde. Ancak seçmen kütüğünde isimlerin olup olmaması oldukça önemli. Bunun için ysk.gov.tr adresine girerek buradan kontrollerini yapabilir vatandaşlarımız. Sandığa giderken de mutlaka yanlarında TC kimlik numarasının yer aldığı geçerli bir kimlik kartı götürmek zorundalar. Yaşadıkları ülkenin kimlik kartı oy kullanmak için yeterli değil. Mutlaka TC kimlik numarasının yer aldığı geçerli bir ehliyet ya da pasaport ya da nüfus cüzdanına gitmeleri gerekiyor. Gümrük kapılarında da oy verme işlemi devam ediyor. 27 Mart'ta başlamıştı. O da 16 Nisan akşamı saat 5'e kadar devam edecek. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da gümrük kapılarında geri çıkışlarda oylarını kullanabilecekler.
Evet, oy verme işlemi başladığında yine detaylı bilgileri sizden almaya devam edeceğiz sevgili Yusuf Özkan. Hemen bir başka konuya geçelim. Hollandalı ünlü ressam Vincent van Gogh'un Yatak Odası adlı tablosundaki sarı yatakta uyumak artık mümkünmüş, öyle mi?
Evet, çok ünlü bir tablo. Ressamın 1890 yılında Fransa'da Arles'te ölmeden önce yaşadığı odada yaptığı bir resim bu. Ve şu anda Amsterdam'daki Van Gogh Müzesi'nde sergileniyor. Çok bilinen resimlerinden birisi. Ressamın doğduğu Kuzey Brabant eyaletindeki Boxmeer kasabasında bir otel bu tabloyu odaya dönüştürdü. Yani otel odalarından birisi bu tablo şeklinde düzenlendi. Çok merak ettik aslında nasıl olacak, nasıl bir tepki alacak diye. İlk konuğu Brabant televizyonunun muhabiriydi. Çok etkilenmedi. Sanki tablonun içinde yaşıyormuş gibi hissediyor insan. Bu nedenle de eşyalara dokunmaya kıyamadım. Çünkü tablo birebir uygulanmış. Sadece tabii lükslerde düşünmemiş. Bir lüks bir banyo, televizyon var ama bunlar bir dolabın arkasına gizlenmiş. Sadece sanatseverleri ve Van Gogh uzmanlarını rahatsız eden içerideki kalorifer boruları ve o televizyonun gizlendiği dolap onun dışında birebir sadık kalınmış. Ve gerçekten de kalanlar tablonun içerisinde uydukları hissine kapıldıklarını belirtiyorlar. Hafta başından itibaren otel müşterilerini ağırlamaya başladı. Van Gogh severleri ağırlamaya başladı. Biraz ilerisinde Boxmeer kasabasının ilerisindeki Den Bosch şehrinde bulunan Brabant Bölge Müzesi'nde de Van Gogh'un çok sayıda eseri yer alıyor. Otel ve müze bir işbirliği yaparak sanatseverleri bu bölgeye çekmek istiyorlar. Tabii yatağın ve bu düzenlemenin bir başka amacı da var. Çünkü yatağın son geldiği yer Boxmeer kasabası. Arles'te ünlü ressam öldükten sonra eşyaları Hollanda'daki akrabalarına gönderilmiş. Onlar da evin deposuna koymuşlar. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Boxmeer kasabası Nazi işgali nedeniyle her şeyini kaybedince oraya yardım amacıyla gönderilmiş yatak. Dolayısıyla odanın orada boks mevzide yapılmasının nedeni boşuna değil. Şimdi orijinal yatağı arıyorlar. Hem Boks Mini Belediyesi hem de Van Gogh severler. Çünkü bir İngiliz yazarın, Van Gogh uzmanı bir İngiliz yazarın yazdığı, Martin Bell'in yazdığı kitapta ortaya çıkmıştı bu bilgi. Herhangi bir çatı katında ya da bir bodrum katında olabileceği belirtiliyor. Ve şu anda o gerçek sarı yatağa ulaşmaya çalışıyorlar.
Evet, çok hoş gerçekten. Bir üzücü konuyla noktalayalım bugünü. Tarım alanları kuş neslini tehdit ediyor. Hollanda'da kuş türlerinin sayısında ciddi oranda bir azalma var, değil mi?
Evet, bu yani Türkiye'nin de çok ciddi sorunlarından birisi. Daha öncesinde çok sıkça gündeme geldi. Özellikle ekili tarım alanlarında gübre kullanımı ve Avrupa ülkeleri birazcık kontrolsüz ilaç kullanımını denetim altına aldılar, ancak özellikle biçim sırasında çok sayıda kuş türünün yok olduğu belirtiliyor. Özellikle serçe türleri, kekik türlerinin önemli ölçüde azaldı. 1960 yılından bu yana Hollanda'da 2,5 milyon kuş türünün yok olduğu belirtiliyor. Bu çok ciddi bir rakam. Avrupa genelinde de 1980'den bu yana 300 milyon kuşun bu ekili tarım alanlarındaki özellikle yuvalarına dolan gübreleri yemeleri nedeniyle çok sayıda kuş türünün yok olduğu belirtiliyor. Bu nedenle de çevre örgütleri ve Avrupa Birliği bir çözüm arayışında, özellikle gübre kullanımının sınırlandırılması, tarımda biyolojik mücadelenin yaygınlaştırılması ve tarım alanlarında yaşayan kuş ve diğer canlıların zarar görmemesi için gerekenin yapılması konusunda bir plan hazırlanmakta şu anda. Böylelikle kuş türlerinin azalmasının önüne geçilmesi hedefleniyor diyorum.
Umarız bir çözüm olur bu konuda hazırlanan planlar. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Yusuf Özkan, aktardıklarınız için. Yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın başkentte.
Hoşça kalın.
Thank you. Öze yolculuk.
Ve köşemiz başladı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor sevgili Remzi Ege ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Evet, programımızın başında söz etmiştik zaten. Fatiha suresinden söz edeceğiz diye. Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi. Hep okuruz da ne anlama gelir, ne anlatır acaba bize Fatiha suresi?
Fatiha suresi çokça okuduğumuz bir sure, evet. Her yerde okuduğumuz bir sure. Yani insanlar Kur'an'ın bütününden ne kadar, kaç tane sure biliyor deseniz bir kere en başa oturan sure Fatiha suresi.
Belki ilk suresi, öğrendiğimiz sure.
Evet. Sure. Bir de bunun yanına işte Gulhü diyorlar, hani biliyorsunuz.
Evet.
İhlas suresini katarlar. Üç ihlas bir elham derler.
Evet.
Hatta bunun bir hatim bereketinde olduğu söylenir. Çünkü İhlas suresinin anlamı da bütün Kur'an'ın içerisinde geçen konular itibariyle Allah'ı anlama, Allah'ı tanımaya işaret eden, neredeyse Kur'an'ın üçte birinde söz edilen konular olduğundan dolayı Peygamberimizin öyle bir sözü olmuş. Yani üç ihlas, bir Fatiha okuduğunuzda Fatiha'da, evet, onun hatim duası yerine geçer, evet, ve Kur'an'ı hatmetmiş gibi olursunuz.
Çünkü Kur'an'ın özetlenmiş hali denir, değil mi Fatiha,
evet,
için?
Fatiha suresi de onun üzerine bir dua ile taçlandıran bir sure olarak düşünülür. Şimdi Fatiha suresi anlamından başlayalım isterseniz. Açan. Fatih ismi vardır.
Evet.
Fatih Sultan Mehmet, değil mi? İstanbul'un kapılarını açan. Şimdi öyle olunca Kur'an'ın düzenlenişiyle ilgili aslında bir açmadan söz ediyoruz burada. Çünkü Kur'an'ın düzenini yapan Peygamberimiz Hazreti Muhammed. Yani ilk gelen ayetler Fatiha suresinde yer almamasına rağmen Kur'an'ı biz ilk açtığımızda Fatiha suresini görüyoruz.
Evet.
Çünkü herkes bilir, Kur'an'ın ilk inen ayetleri Alak suresinin ilk 5 ayetidir. Oku diye başlayan ayetlerdir.
Evet.
O biliyorsunuz çok kullanılır, hani bu işte kitabın özelliği, İslam'ın özelliği insanı işte okumaya, derin düşünmeye sevk eden ayetlerdir diye. Onlar ayrı konu ama yani biz bununla açılışı yaptığımız için Fatiha suresi de Peygamberimizin koyduğu bir isimdir. En başta yer alır ve yani bunu açan insanlar aslında öncelikle bir şey daha görürler. Bismillahirrahmanirrahim.
Evet.
Neden diyeceksiniz? Çünkü bazen Bismillahirrahmanirrahim ayetten sayılmıştır bunun en başında. Şimdi Kur'an'ları açan dinleyiciler bazen onu fark edebilirler.
Evet.
Onun arkasına bir rakamı konulur. Bazılarında konulmaz. Bu bir tercihtir. Öyle olunca işte bir ayet daha fazla olmuş olur ve sanki Fatiha suresinin ilk ayetiymiş gibi göze görünebilir. Onda da sıkıntı yok. Peki Bismillahirrahmanirrahim'in anlamı ne? İşte o da Arapların çokça müracaat ettiği bir geleneğin, tabii geleneklerin iyisi var, yozlaşmışı var.
Evet.
Bu biraz yozlaşmış olanı bir geleneğin bir başka gelenekle yer değiştirmesi sürecinin aslında en temel sloganıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Çünkü o dönemde en önemli biliyorsunuz inanç grubu müşrikler. Belirleyen, müşriklerin belirlediği şirk dediğimiz Allah'a eş koşma ile ilgili bir inanç grubuydu ve putlar vardı ve bu putlar Allah'ın yanında Allah'ın yardımcıları olarak gözüküyordu. O şekilde adlandırılıyordu ve o insanlar putlara herhangi takdimler sunduklarında, işte kurbanlar hediye ettiklerinde, hediyeler sunduklarında, bir işe başlarken vesaire Bismi diye başlıyorlar. İşte o put neyse onun adını getiriyorlar ondan sonra. Evet. Mesela Lat, Uzza diye çok önemli putlar var. Onlar için geçerli. Bismi Lat, Bismi Uzza diye başlıyorlar. Yani evet, onun adıyla başlıyorlar demek. Evet. Şimdi bu yıkılıyor. Bu yıkılmak isteniyor. Yerine konulmak istenen şey Bismillah. Hı hı. Biz zaten genelde Bismillah deriz yani. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. O Rahman ve Rahim ismi aslında Allah'ı niteleyen çok kuvvetli iki sıfat. Hı hı. Ve Fatiha suresinde de geçiyor aynı şekilde. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim diye geçiyor. Evet. Şimdi bu Rahman Rahim de bizim için çok anlamlı, çok özel. Çünkü bunlar tefsirlerde çok açıklanıyor da kısaca söyleyeceğim, vaktimiz de yetmez. Cenab-ı Hak ne kadar kuşatıcı bir varlık olduğuyla ilgili bir şey. Hı hı. İbrahim peygamberin bir kıssası vardır. Fatiha suresinde geçmez ama işte hepsi birbirini açıklıyor ya. Evet, o yüzden evet, değinmek gerekiyor. Onun Halil İbrahim olması sonradan, yani kazanılmış bir şeydir. Ama potansiyeli var. Hani çektiğini, tuttuğunu oturtturmuş sofrasında, ikramda bulunurmuş falan ya. Onun döneminde de mecusiler ön planda. Onlar da ateşe taparlarmış. Hı hı. Allah'a inanan bir insan olarak İbrahim peygamber yine sofrasına bir gün birini davet edecek ama işte olacak yani, biz de bunu ibret olarak öğreneceğiz ya. Dinini sormuş, daha doğrusu sen Allah'a inanıyor musun demiş. O da gayet sakin bir şekilde, ben demiş işte ateşe tapıyorum. Olmaz o zaman demiş, yani oturamazsın benim soframa göndermiş. Ve bu ihtarı almış. Yani sen benim hiç bir şekilde nedir ne değildir diye düşünmeden yarattığım, yaşattığım, beslediğim bir kulumu bana senin istediğin gibi tapmıyor diye sofrana oturtmuyorsun diye bir kınama almış Allah'tan. Evet. Yani şimdi Allah'ın bu Rahman ve Rahim sıfatını konuşurken hep bu ayrımı yaparlar. İşte derler ki işte bir tanesi daha çok herkesle alakalı ama bir tanesi de Allah'ın istediği tarzda inananlarla ilgili, mesela Müslüman olanlarla derler, onu da oraya hapsederler.
Evet.
Şimdi bunların hepsi anlatımlar tabii. Yani hakikatini, hani öz diyoruz ya, öze yolculuk, özünü biz kendi özümüzü inşa ederken yeniden düşünüp sorgulamakla mükellefiz. Gerçekten öyle olabilir mi? Yani kullar birbirlerine dünyada yer beğeniyorlar da Allah'ın beğendiği yer belli. Hepimizi yaşatıyor. Hı hı. Hiç kimseye yani sen şuradan kalk şuraya otur demiyor. İşte bu Rahman ve Rahim sıfatı hem Bismillahirrahmanirrahim'de geçmesi hem de Fatiha suresinde hemen geçiyor olması dolayısıyla biraz daha düşünmeye değer iki sıfattır diye söylüyorum. Bir de yani Allah'a hamd etmekle ilgili bir sure. Bu ne demek? Aslında onun dışındaki her şeyin yerini çok net bir şekilde belirlemekle ilgili bir şey ve bunların verili olduğunu kabul etmekle ilgili bir şey. Yani o varsa, asıl kaynak o, o varsa biz varız ve o bizi olmamızı istediği için varız. Zaten var
kula etti kulluk ve varız. Kulluk etmek değil. Kesinlikle. De Allah'a kulluk etmek.
Evet, işte ondan sonrakilerde zaten onu getiriyorlar size örnek olarak. Tamamen Allah'a kulluk etmek, ondan yardım istemek ve ondan istediğimiz aslında en büyük yardımında yani sırat-ı müstakim dediğimiz şey var ya, dost doğru olmayla ilgili bir şey. Tek arzumuzun, hedefimizin, yakın hedefimizin, orta hedefimizin, uzak hedefimizin bu olması gerektiğiyle ilgili bir şey.
Yani rotadan sapmazsak ya, Fatiha'da her şey var, her aslında şey var, değil mi?
Her şey var. Evet. Çünkü insanoğlu imkanlı varlık. Yani her şeyi yaşıyoruz ve deniyoruz. Öğrenmelerimiz var hayatta. Bilemeyiz. Zaten bizi bunun için göndermiş dünyaya. Ama bu imtihan dünyası, o beni deneyecek. Ben de elbette ki kendi potansiyellerimi açarak, geliştirerek, karşılaşarak, bazen öyle diyorum, şaşırıyor insanlar. Bugün içimden bambaşka bir Remziye çıktı diyor. Ben bile yeni karşılaştım onunla. Bu Allah'ın işi. Benim değil, ben koymadım onu oraya.
Evet.
Ama benim bununla karşılaşmayla ilgili bir cesareti edinmem için işte bunlara ihtiyacım var. Beni yönlendirmesi gereken direktiflere ihtiyacım var. Hı-hı. İşte Fatiha suresindeki o sırat-ı müstakim aslında bu. Yani ne yaparsanız yapın, siz o orta yolda, doğru yolda ilerlediğiniz sürece zaten Yani sizin Allah'la aranız bozulmaz, dolayısıyla kullarla aranız bozulmaz.
Evet.
Çünkü mühim olan orada yatay ve dikey ilişki düzde bir, çok net bir şekilde ayrıştırarak kula kul etmemek, kulluk etmemek. Ama Allah'a kulluk ederken de Allah'ı Allah yerine koyarak kulluk etmek.
Evet.
Yani siz hem Allah'a kulluk ediyorsunuz hem de hala kendiniz Allah gibi davranmak diyeceğim aşırı olmazsa en azından yani deniyorsunuz yani. Hı-hı. Asarım, keserim, hı-hı, onu evet, yaparım, bunu
evet,
yaparım.
Evet.
Yani ne oluyoruz? Bu dünyada hepimiz birbirimizin her şeyine muhtaç varlıklarız işte. Yani ne yapabiliriz ki? Her şey el değiştiriyor. Para el değiştiriyor, güç el değiştiriyor, her şey el değiştiriyor. Bu evet, ne sonsuzca insanın kendine varlık atfetmesidir. Öyle bir şey yok. İşte tek varlık Allah'ındır.
Kendini ve bilmemekten kaynaklanan
o kadar
bir şeye rahat
Allah'tır edeyim. Varlık olan. Yani hı-hı, var olan Allah'tır. Biz onun varlığına muhtacız ama bu bizi yani insan olma yolunda şahsiyetimizi oluşturma, geliştirme, kendimizi bir şey sanma konusunda
evet,
yani olması gereken şeyleri yapma konusunda motive etmesi gereken bir şeyken tam tersi bazen çok alt seviyede kendimizi hiçleştirerek, sürekli kendimizi yererek, değersizleştirerek, işte tasavvufta bu nefsin mertebeleri vardır. Sürekli kendimize lanet ederek nefsi evet, levvame denir ona mesela. Yani sürekli kendimizi kınayarak bir şey elde edemeyiz. Çünkü bir sıçrama yapmamız lazım.
Evet.
Ama yani kendimizden razı olacak ve Allah'ın da bizden razı olması gereken şeyleri yapabilmek için de neye ihtiyacımız olduğunu görmemiz lazım.
Hani bu başlarken anlamda, dedim ya okuruz da ne anlatıyor olduğunu bilmeyiz. Ne anlatıyor acaba dedim. Çünkü dinimiz o ilahi kaynak Kur'an'ı okuyarak öğrenebileceğimiz bir şey. Okuduğumuzu anlamakla ilgili bir şey.
İşte
burada
bu
sıkıntı yaşıyoruz
Fatiha
galiba.
Fatiha suresinde bize çok
Kur'an'ın
güzel
özü var değil
Allah
mi orada?
Bilgisi ve çok güzel bir kul bilgisi veriyor. Yani biz Allah'a hamd ederek başlıyoruz ve böyle devam ediyoruz. Çünkü varlık ondan geliyor ve ona gidiyor. Arada bizim varlık olarak üzerimize aldığımız sorumluluklar, etkinlikler vesaireler hepsi gün gelecek hesaptan geçirilecek olan şeyler.
Evet.
İşte o hesaptan geçerken de yapmamız gereken şeyleri bir sırat-ı müstakim üzerine yapacağız. Yani dost doğru yol. Hud suresinde peygamberimize böyle bir öğüt var. Emrolunduğun gibi dost doğru ol diyerek ve peygamberimizin de böyle bir ifadesi var. Beni diyor Hud ve benzeri sureler, yani bunun gibi bana dost doğru olmayla ilgili gelen sureler yaşlandırdı diyor. Saçlarım ağardı diyor. Çünkü o kadar zor ki orada sabit kalabilmek.
Evet, evet.
Ama talip olmamız gereken şey de bu. Şimdi hikayeler anlatıyorlar. Biraz vaktimiz varsa.
Artık vaktimizin sonuna geldik. Daha sonraki bölümlerimizde konuşalım.
Programlarda onları konuşalım. Bizim buradan öğrenmemiz gereken en önemli şeylerden bir tanesi de Allah'ın bizimle olan özel ilişkisi içerisinde hissetmemiz gereken bir şey daha var. Rabbül Alemin ifadesi. Yani Allah alemlerin Rabbi. Yani hem sizin sanki böyle içinizde bir tek size aitmiş gibi duran bir tarafınızı işgal ediyor. Oradan sizi besliyor. Ama hem de yani bütün insanların da sahibi o. Orada da insanlarla ortaklık kuruyorsunuz.
Evet.
Yani hepinizle birlikte ilgilendiği için ortaklık kuruyorsunuz. Bu da size var olanla nasıl temas etmeniz gerektiğine dair bir ipucu veriyor. Hani yaradılanla Yaradan'a nispeten ilişki, iletişim kuruyorsunuz.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz bizi bu konuda bilgilendirdiğiniz için.
Ben de size teşekkür ederim.
Çünkü her zaman okuduğumuz gerek kabir başında, gerek namazda, gerek dualarımızın sonunda okuduğumuz Fatiha'nın anlamını bizlerle, dinleyicilerimizle paylaştığınız için haftaya yine birlikteyiz sevgili Remziye Ege. Bugün de sonuna geldik Hayatın Seslerinin. Yarın 15 haberleri sonrasında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Dolayısıyla adımız ve oyunumuz için... Hayatın Sesleri.